Sefiller, Victor Hugo, seslendiren Vasfiye Sarıkaya. 1815'te Monsieur Charles François Viau-Numiel din psikoposuydu ve 75 yaşlarındaki bu ihtiyar bu görevini 1806'dan beri sürdürüyordu. Anlatacaklarımızla hiçbir ilintisi bulunmasa da gerçeği tam anlamıyla ortaya koymak için bir detaydan, yani psikoposluk görevine geldiği sırada hakkında çıkan söylentiden söz etmek belki de yararlı olacaktır. Doğru ya da yanlış, insanlar hakkında söylenenler, onların yaşamlarında ve özellikle kaderleri üzerinde yaptıkları işler kadar önemli bir etkiye sahiptir. Mariel, ex parlamentosunun aristokrat bir üyesinin oğluydu. Söylentilere göre babası kendi görevini oğluna miras bırakmak için parlamenter ailelerde sık rastlanan bir gelenek uyarınca onu erken yaşta, 18-19 yaşında evlendirmişti. Bu evliliğe rağmen Charles Miel'in kendinden fazlasıyla söz ettirdiği söyleniyordu. Kendini iyi yetiştirmişti. Boyu kısa olsa da hoş, kibar, nüktedan bir gençti. Hayatının ilk bölümü sosyete toplantılarına katılmakla ve çapkınlık yapmakla geçmişti. Devrim sırasında olayların hızla gelişmesiyle katledilen, görevlerinden uzaklaştırılan, baskı gören parlamenter aileleri dağılmıştı. Devrimin ilk günlerinde İtalya'ya sığınan Charles Miel'in karısı, orada uzun süreden beri yakasını bırakmayan bir göğüs hastalığı nedeniyle ölmüştü. Çocukları yoktu. Miel'in kaderi bu olaylardan nasıl etkilenmişti? Eski rejimin yıkılması, ailesinin gözden düşmesi, sürgündekiler için korkunun abartısıyla uzaktan daha da ürkütücü bulunan 93 yılının trajik sahneleri, zihninde dünyadan elini eteğini çekme ve inziva düşüncelerini doğurmuş muydu? Varlığına ve servetine inecek olsa onu sarsamayacak bu gizemli ve korkunç darbeler. Eğlenceli ve keyifli yaşamın ortasında onu yüreğine indikleri için mi altüst etmişlerdi? Buna kimse yanıt veremezdi. Ancak İtalya'dan rahip olarak dönmüştü. 1804'te Bignol rahibi olduğunda yaşlanmış ve derin bir inzivaya çekilmişti. Napolyon'un taç giyme töreninden bir süre önce bilemediğimiz bir işi halletmek için Paris'e gitmiş, müminleri için diğer önemli şahsiyetlerin yanı sıra Kardinal Ferşe de ricada bulunmuştu. İmparatorun dayısını ziyarete geldiği o gün bekleme odasında oturan saygıdeğer rahip, majestelerin önünden geçtiğini görmüş ve Napolyon kendisine merakla bakan bu adamı görünce aniden "Bu temiz yüzlü ihtiyar da kim?" diye sormuştu. "Majesteleri," diye yanıtlamıştı Miel. "Siz temiz yüzlü bir ihtiyara, ben de yüce bir adama bakıyorum. İkimiz de bu durumdan yararlanalım." İmparator hemen o akşam Kardinal-i Rahibin ismini sormuş ve Miel bir süre sonra din episkoposluğuna atandığını öğrenerek şaşırmıştı. Zaten Miel'in yaşamının ilk bölümü hakkında söylenenlerin gerçek olduğunu kim iddia edebilirdi? Bunu kimse bilmiyordu. Miel ailesini devrimden önce tanıyan çok az aile vardı. Miel, ağızları çok laf yapan ama beyinleri pek çalışmayan insanların yaşadığı küçük bir şehre yeni gelenlerin kaderini paylaşmak zorunda kalmıştı. Psikopos olmasına rağmen ve psikopos olduğu için bu kadere boyun eğmesi gerekiyordu. Ama adının karıştığı dedikodular, laf kalabalığından, sözcüklerden, sözlerden ve ötesi Güneylilerin dobra dobra söyledikleri gibi palavralardan ibaretti. Yine de Miel'in 9 yıllık psikoposluğunun ardından ilk başlarda küçük şehirleri ve küçük insanları meşgul eden tüm bu söylentiler, dedikodular unutulup gitmişti. Artık kimse bunlardan söz etmeyi, hatta bunları hatırlamayı göze alamıyordu. Miel, Line, kendisinden 10 yaş küçük olan evde kalmış kız kardeşi Matmazel Batistin'le gelmişti. Yanlarında hizmetçi olarak sadece Matmazel Batistin'in yaşıtı olan Madame Meglevah vardı. Daha öncesinde sayın rahibin hizmetçisi olan bu kadın, şimdi Matmazel'in oda hizmetçiliği ve psikoposun kahyalığı görevini üstlenmişti. Uzun, ince, solgun yüzlü, hoş bir kişi olan Matmazel Bastin, saygıdeğer sözcüğünün ifade ettiği tüm değerleri kendinde toplamıştı. Yine de yüce bir kadın olarak anılması için anne olması gerekiyordu. Hiçbir zaman güzelliğiyle öne çıkmamıştı. Hayatını hayır işlerine adamış, sonunda yüzünü duru ve aydınlık bir ifade kaplamıştı. Ve yaşlandıkça iyiliğin güzelliği olarak adlandırılacak bir zarafete kavuşmuştu. Gençliğindeki sıskalığı, olgunluk çağında onu melek gibi gösteren bir şeffaflığa dönüşmüştü. bir bakireden çok ruhani bir varlığa benziyordu. Bir gölgeyi andıran ve içinde cinselliği çağrıştıracak unsurlara çok az yer olan bedeninden hafif bir ışıltı yayılıyor, iri gözleri sonunda toprağa döneceğini belli edercesine hep yere bakıyordu. Madame Meglah, kısa boylu, etine dolgun, işi başından aşkın ve astımdan müzdarip olduğu için hep soluk soluğa dolaşan bir kadındı. İmparatorluk kararnamesinde, yönetim hiyerarşisinde bölgenin Tugay komutanından sonra yer aldığı belirtilen ve gerekli itibarın gösterilmesi istenen Miel'i psikoposluk sarayına yerleştirdiler. Belediye başkanı ve savcı onu ziyaret ettiler. Kendisi de generali ve valiyi ziyaret etti. Psikoposluk sarayına yerleşme hazırlıkları tamamlandığında şehir psikoposu görevinin başında görmek istiyordu. Din psikoposunun sarayı hastanenin bitişindeydi. Hastane küçük bir bahçesi olan dar, basık, tek katlı bir binaydı. Psikopos gelişinden 3 gün sonra hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret bittiğinde müdürü sarayına davet etti. "Şu an kaç hastanız var?" diye sordu hastane müdürüne. "26." "Ben de 26 saymıştım." "Yataklar birbirlerine çok yakın," diye ekledi müdür. "Bunu ben de fark ettim." "Koğuşlar oda büyüklüğünde. Havalandırma kolay olmuyor." "Bana da öyle göründü." "Üstelik bahçe, nekahit dönemindeki hastaların güneşli havalarda topluca oturamayacakları kadar küçük." "Ben de öyle düşünmüştüm." "Bu yıl tifüs, 2 yıl önce kızıl salgını yaşadık. Bazen 100 hasta geliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." "Tahmin etmiştim." "Monsenyör, ne yapabiliriz ki?" "Durumu kabullenmek gerek." Bu konuşma bahçe katındaki yemek salonunda gerçekleşiyordu. Bir an sessiz kalan psikopos aniden müdüre döndü. "Monsieur, bu salona kaç yatak sığar?" "Monsenyör'ün salonuna mı?" diye haykırdı afallayan müdür. Salonu bakışlarıyla inceleyen psikopos hesap yapar gibi görünüyordu. "Buraya 20 yatak rahat sığar," dedi kendi kendisiyle konuşurmuş gibi. Ardından sesini yükseltti. "Bakın Mösyö, size bir şey söyleyeceğim. Ortada bir yanlışlık var. Siz 5-6 küçük odada 26 hastaya bakıyorsunuz. Bizse burada 300 kişiyiz ve 60 kişilik yerimiz var. Size ortada bir yanlışlık olduğunu söylüyorum. Benim ikametgahım sizde, sizinki ise bende. Bana evimi geri verin. Sizin yeriniz burası." Ertesi gün 26 zavallı hasta psikoposun sarayına, psikopos da hastaneye taşınmıştı. Miel'in malı mülkü yoktu. Ailesi devrim sırasında mahvolmuştu. Kız kardeşinin rahip evinde kaldıkları süreçte yeterli olan yılda 500 franklık bir geliri vardı. Bu da şahsi harcamalarını karşılıyordu. Miel psikopos olarak devletten yıllık 15 bin frank maaş alıyordu. Hastaneye yerleştiği gün bu parayı nasıl harcayacağını belirledi. Buraya kendi eliyle yazdığı notu ekliyoruz. Psikoposluğumun masraflarını düzenlemek için not. Küçük papaz okulu için 1500 frank, rahipler topluluğu için 100 frank, Mentudere'deki Lazarist rahipler için 100 frank, Paris'teki yabancı misyonerler papaz okulu için 200 frank. Liste bu şekilde uzayıp gidiyordu. Toplamda 15 bin frank. Miel, Ding psikoposluğu makamını işgal ettiği süre boyunca bu sıralamada hiçbir değişiklik yapılmadı. Bu sıralamayı gördüğünüz gibi psikoposluğun masraflarını düzenlemek için not olarak adlandırıyordu. Bu liste Matmazel Batist'in tarafından mutlak bir itaatle karşılandı. Ding psikoposu bu ermiş kız için hem abi hem psikoposu, yaşamda dostu, kilise hiyerarşisinde ise üstüydü. Onu seviyor, ona büyük saygı duyuyordu. Kendisine konuştuğunda öne doğru eğiliyor, bir karara vardığında ona katılıyordu. Masraf listesine sadece Madame Meglah biraz mırın kırın etmişti. Psikopos fark edileceği gibi kendine 1000 frank ayırmıştı ve buna Mademoiselle Batiste'nin yıllık geliri de eklendiğinde yıllık 1500 frankı geçmiyordu. Bu iki yaşlı kadın ve ihtiyar psikopos bu 1500 frankla geçiniyordu. Madame Meglah'ın sıkı tasarrufu ve Mademoiselle Batiste'nin akıllı ev idaresi sayesinde bir köy papazı ziyarete geldiğinde psikopos onu ağırlama olanağı buluyordu. Ligne gelişinin 3. ayında psikopos, "Masraflar beni zor durumda bıraktı," dedi. "Ben de öyle düşünüyorum," diye haykırdı Madame Meglah. "Monsieur, Bölge yönetiminin kendisine ödemesi gereken araba ve çevre beldeleri ziyaret ücretlerini de istemedi. Eskiden psikoposlar için adettendi. Doğru, dedi psikopos. Haklısınız Madame Megva. Ve ücretini talep etti. Bir süre sonra bu talebi gündemine alan İlgenel Meclisi ona 3.000 franklık bir ödenek ayırırken bu ödenek harcama kalemine şu açıklamaya girdi. Monsenyör psikopasa araba, posta ve taşra ziyaretlerinin masraflarının karşılığı olarak tahsis edilen ödenek. Yerel burjuvazi bu ödeneğe büyük tepki gösterdi. 500'ler meclisinin eski üyesi olan ve Digne yakınlarında muhteşem bir senatörlük konağında yaşayan bir imparatorluk senatörü bu vesileyle Din İşleri Bakanı Bigode de Himayuni'ye öfkesini belli eden ve önemli bölümlerini aktaracağımız şu gizli mektubu gönderdi. Araba masrafları mı? Nüfusu 4.000'den az olan bir şehirde arabayla ne yapacak? Ziyaret masrafları mı? Öncelikle bu ziyaretler neye yarayacak? Ayrıca yolu olmayan ve sadece atla kat edebilen bu dağlarda araba nasıl yol alacak? Château Arnoux'daki Dions Köprüsü bile ancak öküz arabalarının ağırlığına dayanabiliyor. Bu papazların hepsi aç gözlü ve cimri. Bu adam ilk geldiğinde dürüstlük tasladı. Şimdi diğerleri gibi yapıp posta arabası ve şatafatlı bir yaşam sürmek istiyor. Ah bu ruhban sınıfı! Kont Hazretleri İmparator bizi bu papaz takımından kurtarmadıkça işler yoluna girmeyecek. Kahrolsun papa! Roma ile ilişkiler bozuluyordu. Bana gelince sadece Sezar'dan yanayım. Buna karşılık bu ödenek Madame Megleva'yı çok sevindirmişti. Nihayet dedi Mademoiselle Baptistine. İşe diğerlerine yardım yapmakla başladı ama sonunda kendisini de düşünmesi gerekti. Yeterince hayır işi yaptı. Şimdi 3.000 frank bize kalacak. Piskopos hemen o akşam yazdığı bir pusulayı kız kardeşine verdi. Posta arabası ve ziyaret masrafları. Hastanedeki hastalara et suyu verilmesi için 1.500 frank. Ex'teki Ana Şefkati Derneği için 250 frank. Drogoan'daki Ana Şefkati Derneği'ne 250 frank. Terk edilmiş çocuklar için 500 frank. Öksüz çocuklar için 500 frank. Toplam 3.000 frank. İşte Mösemiyel'in bütçesi böyleydi. Psikoposluğun evlenme ilanı, özel ayrıcalıklar, vaftiz, vaaz, kilise ya da şapel kutsamaları, evlilikler falan gibi olağan dışı gelirleri toplarken zenginlerden aldıklarını aynı titizlikle fakirlere dağıtıyordu. Kısa bir süre içinde para bağışları yağmaya başladı. Parası olanlar ve olmayanlar Miel'in kapısını çalıyor, birilerinin vermeye geldiği sadakaları diğerleri almaya geliyorlardı. Piskopos daha bir yıl geçmeden tüm iyiliklerin haznedarı, tüm sıkıntıların veznedarı oldu. Elinden büyük paralar geçse de hiçbir şey yaşam tarzını değiştirmeye, kişisel gereksinimlerini artırmasına yol açmıyordu. Daha da ötesi alt katmanlardaki yoksulluk, üst katmanlardaki kardeşlik duygusundan daha baskın olduğundan bağışlar daha eline geçmeden kurak bir toprağa dökülen su gibi emiliyordu. Bağış toplaması boşunaydı. Elinde hiç para kalmıyordu. Gerekirse kendi bütçesinden yardım ediyordu. Geleneklere göre psikoposlar buyruklarını ve mektuplarını vaftiz isimleriyle imzalarlardı. Yörenin yoksul insanları sevgi dolu bir içgüdüyle psikoposun adlarından kendileri için en anlamlısını seçmişlerdi. Ve ona sadece Monsignor Benvenu diye hitap ediyorlardı. Biz de onlar gibi yapıp yeri geldiğinde onu bu ismiyle anacağız. Zaten o da kendisine böyle hitap edilmesinden hoşlanıyordu. Bu ismi seviyorum, diyordu. Biavnü, mensajörü telafi ediyor. Burada tasvir ettiğimiz kişiliğin gerçek olduğunu iddia etmiyor, sadece gerçeğe benzediğini söylemekle yetiniyoruz. Piskopos arabasını hayır işlerine dönüştürse de çevre beldeleri ziyaretlerini sürdürüyordu. Din psikoposluğunun görevleri oldukça yorucuydu. Oldukça az ovanın ve çok sayıda dağın yer aldığı bölgede az önce de söz ettiğimiz gibi neredeyse hiç yol yoktu. 32 köy kilisesini, 41 rahip yardımcısını, 285 şapeli ziyaret etmek hiç de kolay iş değildi. Yine de psikopos görevinin zorluklarının üstesinden geliyordu. Yakın beldelere yaya olarak ovadakilere iki tekerlekli arabayla, dağdakilere eşeğin semerini yanına yerleştirdiği bir oturakla gidiyordu. İki yaşlı kadın ona eşlik ediyor, yolculuk zorlu geçecekse tek başına gitmeyi tercih ediyordu. Bir gün eşeğinin üzerinde eski bir psikoposluk şehri olan Senez'e geldi. O sırada boş olan kesesi başka bir araç kullanmasına izin vermemişti. Onu psikoposluğun kapısında karşılayan belediye başkanının gözlerinde Utanç dolu bakışlar vardı. Etrafına toplanan birkaç burjuva da haline gülüyorlardı. Sayın Belediye Başkanı ve kentli beyefendiler, sizi neyin şaşırttığını anlıyorum. Zavallı bir rahibin İsa'nınki gibi bir binek hayvanıyla yolculuk etmesini onun kibrine bağlıyorsunuz. Sizi temin ederim ki eşeğe kendimi beğenmişliğimden dolayı değil, mecbur kaldığım için bindim. Ziyaretlerinde hoşgörülü ve yumuşak bir tavır sergiliyor, vaaz vermekten çok sohbet ediyor. Yorumlarını ve örneklemelerini hiç abartmıyordu. Bir beldenin sakinlerine, komşu beldeninkilerine örnek gösteriyordu. Yoksullara yardım edilmeyen kantonlarda, Bionsonlara örnek alın, yoksullara, dul kadınlara, öksüzlere ekinlerini diğerlerinden 3 gün önce biçme hakkı verdiler. Onların evlerinin tadilatını kendileri üstlendiler. Bu yüzden Tanrı tarafından kutsandılar. Orada 100 yıldan beri tek bir cinayet bile işlenmedi, diyordu. Gözlerini kazanç hırsı bürümüş insanların yaşadığı köylerde, Ebrun'dakileri örnek alın. Hasat zamanında oğulları askere, kızları şehre çalışmaya gitmiş bir aile babası, hasta ve iş göremez bir halde ise, rahip bazında öğütlerde bulunur ve pazar ayininden sonra erkek, kadın, çocuk, tüm köylüler ekinini biçmek için zavallı adamın tarlasına gidip samanları ve buğdayları ambarına yağarlar, diyordu. Para ve miras yüzünden birbirlerine düşmüş ailelere, 50 yıl boyunca bir tek bülbül sesi duyulmayacak ölçüde vahşi bir doğada yaşayan Devonli'nin dağlılarını örnek alın. Erkek çocuklar babaları öldüğünde mirası koca bulabilmeleri için kız kardeşlerine bırakıp çalışmak için şehre giderler, diyordu. Sakinleri birbirlerine dava açmakta yarış eden ve harç paraları yüzünden heba olan beldelerde, Kuris Vadisi'nde yaşayan köylüleri örnek alın. 3000 kişiler, Tanrım, sanki küçük bir cumhuriyet. Ne yargıca ne mübaşire ihtiyaçları var. Her işi belediye başkanı yapıyor. Vergileri düzenli bir şekilde bölüştürür. Herkesin ödeyeceği vergiyi hakkaniyetle belirler. Tartışmaları, çekişmeleri ücretsiz olarak yargılar. Mirasları avukata gerek kalmadan dağıtır. Bu yüzden mahkeme ilanları için para ödemeye gerek kalmaz ve herkes dürüst bir adam olduğu için ona itaat eder, diyordu. Öğretmeni olmayan köylülerin sakinlerine yine Kuyaslıları örnek gösteriyordu. Bu işi nasıl hallettiklerini biliyor musunuz? 10-15 haneli bir köy öğretmeni ödeyecek parayı bir araya getiremeyebilir. Bu yüzden de bir hafta bir köyde, bir hafta diğerinde olmak üzere dönüşümlü olarak eğitim veren öğretmenin parasını tüm vaatten toplanıyor. Bu öğretmenlere panayırlarda rastladım. Kalemlerini şapkalarının kordonunda taşırlar. Sadece okuma yazma öğretenler 1, okuma yazma ve matematik öğretenler 2, okuma yazma, matematik ve Latince öğretenler 3 kalem taşırlar. Bunlar çok bilgi adamlardır. Cahil kalmak ne utanç verici. Siz Kuyasralılar gibi yapın. Onlarla ciddi ve babacan bir ifadeyle konuşuyor, örnek gösterecek bir şey bulamadığında kendisi yaratıyordu. Tıpkı İsa gibi inançlı ve ikna edici bir üslupla doğrudan hedefe gidiyor, sözcüklerden çok imgeleri kullanıyordu. Sohbeti tatlı ve neşeliydi. Konuşmalarını, yaşamlarını kendisiyle birlikte sürdüren iki yaşlı kadının düzeyine indirebiliyor, gülüşü bir öğrencininkine benziyordu. Madame Maglevaux ona içtenlikle Yüce Efendim diye hitap ediyordu. Piskopos bir gün koltuğundan kalkıp bir kitap almak üzere kütüphanesine gitti. Okumak istediği kitap en üst raftaydı. Boyu kısa olduğundan o rafa uzanamadı. Madame Maglevaux dedi, bana bir iskemle getir. Yüceliğim şu rafa kadar uzanamıyor. Piskopos'un uzak akrabalarından biri olan Kontes de Lu, onun yanında üç oğlunun umutları olarak adlandırdığı olanakları sıralama fırsatını hiç kaçırmazdı. Oğulları oldukça yaşlı ve ölüme yakın birçok akrabasının doğal mirasçısıydılar. En küçüğe büyük teyzesinden 100 bin franklık bir gelir kalacak. Ortanca dayısının dük unvanını alacak. En büyükleri de dedesinin yüksek meclis üyeliği görevini devralacaktı. Piskopos genellikle bir annenin bu masum ve bağışlanabilir ihtiraslarını sessizce dinliyordu. Bir seferinde Kontes de Lu oğullarına kalacak mirasları ve umutlarını bütün ayrıntılarıyla anlatırken o her zamankinden daha dalgın görünüyordu. Sabırsızca sözünü yarıda kesen kadın ona ''Aman tanrım, kuzenim, başka bir şey mi düşünüyorsunuz?'' diye sormuştu. ''Aziz Augustine'e ait olduğunu sandığım bir deyişi düşünüyorum.'' diye karşılık vermişti piskopos. ''Umutlarınızı sadece size miras bırakamayacak birine bağlayın.'' Bir seferinde bölgenin soylu beyefendilerinden birinin cenaze törenine katılması için yazılan bir sayfalık bir mektupta sadece ölen kişinin değil, tüm akrabalarının soyluluk ünvanlarının sıralandığını görünce "Ne görkemli bir ölüm!" diye haykırmıştı. Ona ne büyük bir keyifle bu kadar ünvan yüklüyorlar. Mezarı bile kendini beğenmişliklerini göstermek için kullandıklarına göre çok zeki olmalılar. Yeri geldiğinde içinde ciddi bir anlam barındıran alaycı sözler ederdi. Büyük perhis sırasında dinle gelen bir rahip yardımcısı katedralde merhamet konusunda bir vaaz vermişti. İyi bir hatipti ve konuşmasında zenginleri korkunç bir şekilde tasvir ettiği cehennemden kurtulmak ve cezbedici bir ifadeyle anlattığı cennete gidebilmek için yoksullara yardım etmeye çağırdı. Dinleyiciler arasında kalın çuha, şayak, aba ticaretinden 2 milyon frank kazanmış, ara sıra tefecilik yapmış Jihovan adlı zengin bir tüccar vardı. Hayatı boyunca hiçbir yoksula yardım olmayan Jihovan'ın bu vaazdan sonra her pazar katedralin kapısında bekleyen yaşlı dilenci kadınlara 3-5 kuruş verdiği dikkat çekmişti. Bu 3-5 kuruşu 6 kadın paylaşıyorlardı. Bir gün onu sadaka verirken gören psikopos gülerek kız kardeşine şunları söyledi. Bakın, Cihavan 3-5 kuruşa cenneti satın alıyor. Bir hayır işi söz konusu olduğunda hiçbir şey, hatta geri çevrilme bile onu yıldırmıyor. Hemen karşısındakini düşünmeye sevk edecek sözler buluyordu. Bir keresinde şehrin toplantı salonlarından birinde yoksullar için yardım topluyordu. Hem aşırı kralcı hem aşırı voltairci olmayı beceren yaşlı, zengin, cimri, Schomperthier Markisi de oradaydı. Bu tür insanlar var olmuştu. Psikopos onun yanına gidip koluna dokundu. Sayın Marki, bana bir şeyler vermelisiniz. Marki onu dönüp soğuk bir ifadeyle cevap verdi. Monseigneur, benim başımda yeterince yoksul var. Psikopos da şöyle dedi. O zaman bana onları verin. Bir gün katedralde şu vaazı vermişti. Çok değerli kardeşlerim, Fransa'da 1 milyon 320 bin köylü evinin bir kapısı, iki penceresi, 1 milyon 800 bin evin bir kapısı, bir penceresi. 346 bin evin sadece kapısı var. Ve bunun nedeni kapı ve pencerelerden vergi alınması. Oralara yoksul aileleri, yaşlı kadınları, küçük çocukları tıkın ve ondan sonra hastalıkları, salgınları izleyin. Ne yazık.
Tanrı temiz hava veriyor. Yasa da onu satıyor. Yasayı suçlamıyorum ama Tanrı'ya dua ediyorum. İzerde, Var'da, aşağı ve yukarı alplerde köylülerin el arabaları bile yok. Gübrelerini sırtlarında taşıyorlar. Mumları olmadığı için çıra ve reçineye batırılmış fitil yakıyorlar. Yukarı Dufin'in tamamında durum böyle. 6 aylık ekmek yapıp kurutulmuş inek tezeğiyle pişiriyorlar. Kışın bu ekmeği yiyebilmek için onu balta darbeleriyle kırıp 24 saat suda bekletiyorlar. Kardeşlerim, merhamet edin. Etrafınızdaki insanların nasıl sıkıntı çektiklerini görün. Puvasa'da doğduğu için güneyin tüm taşra ağızlarını kolayca konuşabiliyordu. Aşağı Luang'da olduğu gibi, hey beyim, deli miyin neyin? Aşağı Alpler'de olduğu gibi, nereden gideceksin? Yukarı Dufin'de olduğu gibi, güzel bir koyun ve yağlı bir beyniri getiriyorum, diyordu. Bu durum halkın hoşuna gidiyor, onlarla yakınlaşmasını sağlıyordu. Samandan yapılmış kulübede de, dağda da kendini evindeymiş gibi hissediyor, en anlamlı sözleri halk diliyle söylemeyi biliyordu. Her dili bildiği için her yüreği kazanıyordu. Zaten üst tabakadan insanlara ve halka aynı şekilde davranıyordu. Hiçbir şeyi koşullara dikkate almadan aceleyle suçlamıyor, önce hatanın hangi yoldan geçtiğine bakalım, diyordu. Kendi kendini gülümseyerek nitelendirdiği gibi, eski bir günahkar olarak bağnazlığın aşırılıklarına hiç kaçmıyor, erdemlilerin acımasız kaş çatmalarına rağmen şöyle özetlenebilecek bir düşünceyi açıkça dile getiriyordu. İnsan üzerinde hep bir yük oluşturan ve suça meylettiren bir ten taşır ve ona boyun eğer. İnsan onu gözlemlemeli, bastırmalı, durdurmalı, ancak son raddede ona boyun eğmelidir. Bu itaat halinde günah işlenebilse de bu büyük bir günah sayılmaz. Bu bir düşüştür ama dizlerin üzerine düşme duayla telafi edilebilir. Bir ermiş olmak istisnadır, dürüst bir insan olmak kuraldır. Yanılın, gücünüzü kaybedin, günah işleyin ama dürüst olun. Mümkün olduğunca az günah işlemek insanın yasasıdır. Hiç günah işlememek mesleğin düşüdür. Dünyevi olan her şey günaha boyun eğer. Günah yer çekimine benzer. Herkesin havası çıktığı kadar bağırıp hızla öfkelendiğini gördüğünde ah ah diyordu. İşte bu herkesin işlediği büyük bir günah. İşte hemen itiraz edip kendilerini güvence altına almak isteyen ürkek ikiyüzlüler. Toplumun üzerlerinde baskı oluşturduğu kadınlara ve yoksullara karşı hoşgörülüydü. Kadınların, çocukların, hizmetkarların, zayıfların, yoksulların, cahillerin günahı, kocaların, babaların, efendilerin, güçlülerin, zenginlerin, bilginlerin günahıdır diyordu. Yine şunları söyleyerek devam ediyordu. Cahillere elinizden geldiğince çok şey öğretin. Toplum ücretsiz eğitim vermediği için suçludur. Kendi karanlığını kendi yaratıyor. Günah karanlık ruhlarda işini daha kolayca görür. Suçlu günahı işleyen değil, karanlığı yaratandır. Görüldüğü üzere olayları değerlendirme tarzı ilginçti. Bu bilimsel düşünme yöntemini İncil'den edindiği konusunda şüphelerim var. Bir gün soruşturması yürütülen bir ağır ceza davasının başlayacağını duydu. Yoksul bir adam çaresiz kalınca aşık olduğu kadın ve bu kadından olan çocuğu için kalpazanlık yapmıştı. Kalpazanlık suçu o dönemde hala ölümle cezalandırılıyordu. Kadın daha ilk sahte parayı kullanırken yakalanmış, nezarete atılmıştı. Ama deliller sadece kendi aleyhindeydi. Aşığını sadece kendi ele verebilir, böyle bu itirafla onun mahvına neden olabilirdi. Onu ele vermeyi reddedince üstüne gitseler de bu kararında direnmişti. Bunun üzerine savcının aklına bir fikir geldi. Ustalıkla hazırlanmış mektup sayfaları göstererek bahtsız kadını aşığının kendisini aldattığına ve bir rakibesi olduğuna inandırmayı başardı. Kadın aşığını ele verip her şeyi itiraf etmiş, adamın mahvına neden olmuştu. Kısa süre sonra suç ortağı ile birlikte ex mahkemesinde yargılanacaktı. Herkes bu olayı konuşuyor, savcının kurnazlığına hayranlık duyuyordu. Kıskançlığı devreye sokup kadını öfkelendirerek gerçeği elde etmiş, adaleti intikam duygusu sayesinde yerine getirmişti. Tüm bunları sessizce dinleyen psikopos, ''Yargılama nerede yapılacak?'' diye sordu. ''Ağır ceza mahkemesinde. Peki sayın savcı nerede yargılanacak?'' Dinde trajik bir olay yaşanmış, bir adam cinayet suçuyla idama mahkum edilmişti. Ne kara cahil ne de çok eğitimli biri olan bahtsız adam, hayatını bazen panayırlarda hokkabazlık yaparak, bazen de arzuhalcilikle kazanıyordu. Dava şehirde büyük ilgi uyandırmıştı. İnfazdan bir gün önce cezaevi rahibi hastalanmıştı ve mahkuma son dakikalarında eşlik edecek bir din adamına ihtiyaç vardı. Rahibe başvurulmuş ama adam beni hiç ilgilendirmez. Böyle angaryalara, soytarılara ayıracak vaktim yok. Ben de hastayım. Zaten bu benim işim değil diyerek bu çağrıyı reddetmişti. Bu yanıt psikoposa anlatıldığında sayın rahip haklı. Bu onun işi değil. Benim işim demişti. Hemen cezaevine gidip soytarının hücresine inmiş, ona ismiyle hitap edip elini tutmuştu. Yemeği, uykuyu unutarak bütün günü mahkumun ruhu için Tanrı'ya dua ederek ve onu da kendi ruhu için Tanrı'ya dua ettirerek orada geçirdi. Ona en sade, en mükemmel gerçekleri anlattı. Onun babası, abisi, dostu oldu. Psikoposluk görevini ise sadece dua etmek için yerine getirdi. İçini rahatlatıp teselli ederek ona tüm gerçeği anlattı. Ümitsizce ölecek olan bu adam için ölüm bir uçurum gibiydi. Bu kasvetli eşiğin önünde titrerken korkuya kapılarak geri çekiliyordu. Başına gelenlere tamamıyla kayıtsız kalacak kadar cahil değildi. Onda derin bir şok etkisi yapan mahkumiyeti, bizi hayat dediğimiz o gizemler aleminden ayıran bölmeyi sağından solundan çatlatmıştı. Hiç durmadan o bölmenin ölümcül gediklerinden bu dünyanın dışına bakıyor ve sadece karanlıkları görüyordu. Psikopos ona bir aydınlık gösterdi. Ertesi gün bahtsız almaya geldiklerinde psikopos oradaydı. Onun ardından gidip üzerindeki kukuletalı mor pelerini ve boynundaki psikoposluk acıyla halkın önüne çıktı. Elleri iple bağlanmış zavallı mahkumun yanında yürüyordu. Arabaya onunla binip giyotin sehpasına onunla çıktı. Mahkumun dün oldukça kederli ve umutsuz görünen yüzü ışıldıyordu. Ruhunun huzura kavuştuğunu hissediyor, Tanrı'ya güveniyordu. Bıçak kafasına düşmeden önce psikopos ona sarılarak şunları söyledi. İnsanın öldürdüğünü Tanrı yeniden canlandırır. Kardeşlerin kovduğunu baba yeniden bulur. Dua edin, inanın, yaşamın içine girin. Babamız orada. Giyotin sehpasından indiğinde bakışlarında halkın kenara çekilmesini sağlayan bir anlam vardı. Kimse yüzünün solgunluğuna mı yoksa dinginliğine mi hayran kalacağına karar veremiyordu. Gülümseyerek sarayım olarak adlandırdığı mütevazı evine döndüğünde kız kardeşine psikoposluk görevimi yerine getirdim dedi. En ulvi şeyler en az anlaşılanlar olduğu için psikoposun bu davranışını gösteriş olarak nitelendirenler çıktı. Ama bu söylenti sadece salonlarla sınırlı kaldı. Böyle yüce davranışlarda bir art niyet aramayan halk çok duygulanmış, psikoposun tavrına hayran kalmıştı. Psikopasa gelince, Goethe'nin sehpasına çıkmak onu derinden sarsmış, kendini toplaması uzun zaman almıştı. Gerçekten de ayakta dimdik duran Goethe'nin sehpasının insanı yanılsamalara sürükleyen bir görünüşü vardı. İnsan Goethe'ni kendi gözleriyle görmedikçe ölüm cezasına kayıtsız kalabilir. Bundan hiç söz etmeyebilir. Evet ya da hayır diyebilir. Ama onun gerçek yüzünü gördüğünde yaşanan sarsıntı şiddetlidir ve kişi bir karar vermek zorundadır. Bazıları da Maestre gibi ona hayrandır. Bazıları da Bisarya gibi ondan nefret ederler. Yasanın yoğunlaşmış bir ifadesi olan giyotin kendini cezalandırma olarak tanıtır. Tarafsız olmadığı için sizin de tarafsız kalmanıza izin vermez. Onu gören titremelerin en gizemlisiyle titrer. Bütün toplumsal sorunlar soru işaretlerini Goethe'nin bıçağının etrafına yöneltir. Goethe'nin sehpası bir serap gibidir. Goethe'nin tahta bir iskele, bir aygıt, demirden, tahtadan, iplerden oluşan bir mekanizma değildir. Karanlık amaçları olan bir canlıya benzer. Tahta iskelesinin gördüğü, bu aygıtın duyduğu, bu mekanizmanın her şeyi anladığı, bu tahtanın, demirin, iplerin bir şeyler istediği söylenebilir. Goethe'nin varlığının ruhu daldırdığı düşler alemiyle ürkütücü görünür ve yaptığı işe kendi de karışır. Celladın suç ortağı olan giyotin eti yer, kanı içer. Goethe'in yargıç ve marangoz tarafından üretilen bir canavara, neden olduğu ölümler yüzünden korkunç bir yaşam süren bir hayalete benzer. Bu yüzden bıraktığı izlenim korkunç ve sarsıcıydı. İnfazın üzerinden epey zaman geçse de psikopos yıkılmış bir haldeydi. O uğursuz andaki aşırı dinginliği kaybolmuştu. Toplumsal adaletin hayaleti yakasını bırakmıyordu. Genellikle tüm davranışlardan hoş bir memnuniyet duysa da bu kez kendini suçlar gibiydi. Bazen kendi kendine konuşuyor, alçak sesle iç karartıcı monologları mırıldanıyordu. Bir akşam kız kardeşinin işittiği monologlardan biri şöyleydi. Bunun bu kadar canavarca bir şey olduğunu düşünmemiştim. İlahi yasalara, insani yasalara göremeyecek kadar dalmak hiç doğru değil. Ölüm ancak Tanrı'nın elindedir. İnsanlar bu meçhul olguya müdahale etme hakkını nereden buluyorlar? Bu izlenimler zamanla etkilerini kaybedip silindiler. Yine de psikoposun artık infaz meydanlarından uzak durduğu fark ediliyordu. Miel bir hastanın ya da ölmek üzere olan birinin başucuna her an çağrılabilirdi. En önemli görevinin ve ödevinin bu olduğunu biliyordu. Dulların, öksüzlerin onu çağırmasına gerek yoktu. O zaten kendiliğinden geliyordu. Sevdiği karısını kaybeden bir adamın ya da evladını kaybeden bir kadının yanında saatler boyunca sessizce oturur, ne zaman susması, ne zaman konuşması gerektiğini iyi bilirdi. O hayran olması bir avutucuydu. Acıyı unutuşla silmeyi denemez. Tersine, onu umut aracılığıyla büyüterek itibarlı kılmaya çalışırdı. Ölülerinize karşı nasıl bir tavır sergilediğinize dikkat etmelisiniz. Çürüyeni düşünmeyin. Bakışlarınızı sabitlediğinizde sevgili ölünüzün canlı ışığını göğün derinliklerinde göreceksiniz, derdi. İnancın kutsal olduğunu bilirdi. Umutsuzluğa kapılanlara tevekkül içindeki insanı göstererek öğütler verip içlerini rahatlatmaya, bir çukura bakan acıyı, yıldıza bakan acıyı göstererek dönüştürmeye çalışırdı. Miel'in iç dünyasındaki düşünceler günlük yaşamına da yansıyordu. Onu yakından tanıyanlar için dine psikoposunun gönüllü olarak tercih ettiği bu yoksul yaşam ibret verici ve hoştu. Tüm yaşlılar ve düşünürler gibi az uyur, bu kısa uyku derin olurdu. Sabahları bir saat boyunca düşüncelere dalıyor, sonra da katedralde ya da evinde ayin düzenliyordu. Ardından ineklerinin sütüne batırdığı çavdar ekmeğini yiyip çalışmaya koyuluyordu. Psikoposluk yoğun bir çalışma temposu gerektirir. Her gün genellikle psikoposluk meclisi üyesi olan psikoposluk sekreteriyle, rahipleriyle görüşmesi gerekir. Denetlemesi gereken papazlar kurulu, verilecek ayrıcalıklar, incelenmesi gereken kilise külliyatı, cemaatin mensupları, din kitapları, yazılacak buyruklar, verilecek vaazlar, uzlaştırılması gereken rahipler ve belediye başkanları, ruhani yazışmalar, resmi yazışmalar, bir yanda devlet, bir yanda papalık, binlerce iş. Bu işlerden, ayinlerden, dua kitaplarından başını kaldıracak zaman bulabildiğinde yoksullar, hastalar, sıkıntısı olanlarla ilgilenirdi. Yoksullar, hastalar ve sıkıntısı olanlardan vakit bulabildiğinde çalışır. Bazen bahçesinin toprağını beller, bazen okur, yazardı. Bu iki iş için de aynı ifadeyi kullanırdı. Bahçıvanlık yapmak, akıl bir bahçedir, derdi. Hava güzelse öğleye doğru dışarı çıkar, taşrada ya da şehirde sıklıkla virane evlere girip çıkar gezinirdi. Sıcak tutan, vatkalı, mor renkli hırkası, mor çorapları, geniş ayakkabıları, üzerinden üç sırmalı püskül sarkan yassı şapkasıyla, düşüncelere dalmış, başını öne eğmiş, bastonuna yaslanmış bir halde tek başına dolaşırdı. Gittiği her yerde bir şölen havası eserdi. Ziyaret ettiği her yerde insanların içini ısıtır, onların ruhlarını aydınlatırdı. Çocuklar ve yaşlılar o geldiğinde adeta güneşi görmek için kapılarının önüne çıkarlardı. Herkesi kutsuyor, herkes de onu kutsuyordu. İhtiyacı olan herkese onun evi tarif ediliyordu. Sağda solda duruyor, küçük, erkek ve kız çocuklarıyla konuşuyor, annelerine gülümsüyordu. Parası olduğunda yoksulları, olmadığında zenginleri ziyaret ediyordu. Cübbelerini uzun süre kullandı ve bunu kimsenin fark etmemesini istediği için dışarıya sadece mor hırkasıyla çıkıyor. Bu da yaz günleri terlemesine neden oluyordu. Geri döndüğünde öğle yemeğine benzeyen mütevazı bir akşam yemeği yiyordu. Akşam 8:30'da kız kardeşiyle yemek yerken Madame Megluff arkalarında durur, onlara servis yapardı. Sofralarında aşırılığa hiç yer yoktu. Yine de yemeğe bir rahip davetliyse, Madame Markle psikopasa bir göl balığı ya da bir av eti sunma fırsatını kaçırmazdı. Davet edilen her rahip leziz bir yemeğin bahanesiydi. Psikopos da buna göz yumuyordu. Bu istisnalar dışında akşam yemeği suda pişmiş sebzeden ve yağlı çorbadan ibaretti. Bu yüzden şehirde psikopos rahip yemeği yemediği zaman Trappist tarikatının keşişlerinin yemeğini yer denirdi. Akşam yemeğinden sonra Mademoiselle Batistin ve Madame Megluff'la yarım saat sohbet ederdi. Ardından odasına çekilip kağıtların üzerine yazılar yazar, kitap sayfalarının kenarına not düşerdi. Aydın ve biraz bilge bir adamdı. Aralarında yaratılışın başlangıçta Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Ayeti üzerine bir denemenin de bulunduğu 5-6 makale yazmıştı. Yaratılışla ilgili denemesinde bu ayeti, Arap ayeti Tanrı'nın rüzgarları esiyordu ve Flavius Joseph'in yukarıdan yeryüzüne bir rüzgar esiyordu sözleriyle ve Onkelos'un Kaldenlere özgü yorumu, Tanrı'dan gelen bir rüzgar suların yüzeyinde esiyordu ile karşılaştırıyordu. Başka bir denemesinde bu kitabın yazarının büyük amcası olan Ptolemaios Psikoposu, Hugo'nun teolojik çalışmalarını incelemiş ve geçen yüzyılda Balyosor takma adıyla yayınlanan birçok kitapçığın bu psikoposun kaleminden çıktığını öne sürmüştü. Bazen elinde hangi kitap olursa olsun okumanın ortasında aniden derin düşüncelere dalıyor ve bu düşüncelerden ancak okuduğu sayfanın kenarına birkaç satır not düşmek için sıyrılıyordu. Genellikle bu notların üzerine yazıldıkları kitapla hiçbir bağlantıları yoktu. Lord Germain'in General Clinton, Corvallis ve Amerika'daki Amirallerle Yazışmaları adlı kitabının bir sayfasına şu notu düşmüştü. Din adamları size her şeye kadir Rabbim diye, Makkabiler size yaradan diye, Efesli havariler size özgürlük diye, Mezamirler size bilgelik ve gerçeklik diye, cin size ışık diye, krallar size tanrı diye, İsrailoğulları size koruyucu, Levili kutsallık, ilahi adalet diye, kullarınız size tanrı diye hitap ediyor. Ama Hazreti Süleyman size merhamet diyor. İşte isimlerin en güzeli. Akşam 9'a doğru iki kadın onu zemin katta sabaha kadar yalnız bırakarak birinci kattaki odalarına çıkıyorlardı. Burada din episkoposunun evi hakkında net bir bilgi vermemiz gerekiyor. Oturduğu ev, söylediğimiz gibi bir zemin, bir de birinci kattan oluşuyordu. Zemin katta 3 oda, birinci katta 3 oda, onun üzerinde de bir tavan arası vardı. Evin arkasında yaklaşık bir dönümlük bir bahçe yer alıyordu. İki kadının odaları üst katta, psikoposun odası alt kattaydı. Psikopos caddeye bakan ilk odayı yemek salonu, ikincisini yatak odası, üçüncüsünü dua odası olarak kullanıyordu. Dua odasından yatak odasına, yatak odasından yemek salonuna geçiliyordu. Dua odasının dibinin içinde misafirler için bir yatağın bulunduğu bir yüklük vardı. Psikopos bu yatağı işlerini görmek ya da ihtiyaçlarını karşılamak üzere dine gelen taşra rahipleri için saklıyordu. Hastanenin bahçe tarafında eczane olarak binaya eklenmiş küçük bir müştemilat vardı. Burası mutfağa ve şarap mahzenine dönüştürülmüştü. Hastanenin eczanesi eve eklenmiş, bahçedeki küçük yapı bir mutfak ve kilere dönüştürülmüştü. Bahçedeki diğer yapı da hastanenin eski mutfağıydı. Burası da psikoposun iki ineği için ağıl olarak kullanılıyordu. Verdikleri sütün miktarı ne olursa olsun her sabah yarısını hastanedeki hastalara gönderiyor, vergimi ödüyorum diyordu. Oldukça geniş olan odası kışın zor ısınıyordu. Dean'e de odun fiyatları pahalı olduğundan inek ağılına tahta bir bölme yaptırmıştı. Hava çok soğuk olduğunda geceyi burada geçiriyor, buraya kışlık salonum diyordu. Bu kış salonunda da yemek salonunda olduğu gibi mobilya niyetine kare şeklinde tahta bir masa ve 4 asır iskemle vardı. Yemek salonunda ayrıca tutkallı boyayla pembeye boyanmış eski bir büfe yer alıyordu. Piskopos bu büfeyi beyaz masa örtüleriyle ve dantellerle süsleyerek doğa odasının sunağı haline getirmişti. Dean'in zengin, tövbekar vermiş kadınları Monseigneur'un doğa odasına yeni bir sunak alması için sık sık para toplasalar da o bu parayı yoksullara dağıtmıştı. Sunakların en güzeli teselli bulduğu için Tanrı'ya şükreden bir bahtsızın ruhudur diyordu. Doğa odasında 2 hasır dua iskemlesi, yatak odasında da aynı şekilde hasırdan bir koltuk vardı. Tesadüfen 7-8 kişiyi, örneğin valiyi, generali, garnizon kurma heyetini ya da küçük papaz okulunun birkaç öğrencisini misafir etmek zorunda kalırsa, ağılın kış salonundaki iskemleler, doğa odasındaki dua iskemleleri ve yatak odasındaki koltuk getiriliyordu. Böylece misafirler için 10 iskemle ve bir koltuk bir araya getirilmiş oluyor. Her yeni ziyaretçi de bir odanın mobilyaları boşaltılıyordu. Bazen 12 misafir olduğunda piskopos bu can sıkıcı durumu belli etmemek için kışsa şöminenin önünde ayakta duruyor, yazsa bahçede dolaşıyordu. Kapalı duran yüklükte de bir iskemle vardı ama hasırı yıpranmıştı. 3 ayağı olduğu için ancak duvara yaslandığında oturulabiliyordu. Mademoiselle Batiste'nin odasında eskiden yaldızlı ahşaptan yapılmış, üzerine Çin ipeklisinden bir örtü geçirilmiş büyük bir koltuk vardı ama merdiven dar olduğundan yukarıya pencereden çıkarılmıştı. Dolayısıyla yedek mobilyalar arasında sayılmıyordu. Mademoiselle Batiste'nin arzusu gül bezemelerle süslü sarı uretik kadifesinden kenarları kuğu şeklinde maundan bir koltuk takımı ve bir kanepe almaktı. Ama bu takım en az 500 frank tutacaktı ve 5 yılda 42,5 frank biriktirmeyi başardığını fark edince bu hevesinden vazgeçmişti. Zaten kim ideallerine ulaşabilmişti ki? Hiçbir şey psikoposun yatak odasını tasvir etmek kadar kolay olamazdı. Bahçeye açılan pencereli bir kapı, tam karşısında cibinliği yeşil şayaktan demir hastane kargolası, yatağın yanında bir perdenin arkasında eski bir soylunun zarif alışkanlıklarını yansıtan tuvalet eşyaları, biri şöminenin yanından doğa odasına, diğeri kütüphanenin yanından yemek salonuna açılan 2 kapı. Kütüphane içi kitap dolu camlı bir dolaptı. Ateşi hiçbir zaman yanmayan şömine mermer rengine boyanmış tahtadan yapılmıştı. Şöminenin içinde eskiden psikoposla özgü bir lüksü yansıtırcasına gümüşle kaplanmış olduğu anlaşılan yivli süs kordonlarına sahip 2 demir ızgara vardı. Şöminenin üzerinde yaldızı dökülmüş tahta bir çerçevenin içindeki siyah kadifeye tutturulmuş gümüş kaplamalı yıpranmış bakır bir haç duruyordu. Pencereli kapının yanında üzerinde mürekkep okkası, karma karışık kağıt yığınları ve kalın kitaplar bulunan büyük bir masa vardı. Masanın önünde hasır koltuk, karyolanın önünde dua odasından getirilmiş bir dua iskemlesi yer alıyordu. Karyolanın 2 yanındaki duvarlara oval çerçevelerin içindeki 2 portre asılmıştı. Piskopos hastanenin bu odasına yerleştiğinde bu resimleri burada bulmuş ve onları olduğu gibi bırakmıştı. İkisi de din adamıydı. Muhtemelen bağış yapmışlardı. Bu 2 neden saygı görmeleri için yeterliydi. Bu 2 kişi hakkında tek bildiği birinin psikoposluk görevini, diğerinin ise geliri yüksek bir papazla kral tarafından aynı günde 27 Nisan 1785'te atanmış olmalarıydı. Piskopos bu bilgiyi çerçevelerin tozu almak için indirildiğinde rahibin resminin arkasına yapıştırılmış bir nottan zamanla sararmış küçük bir kağıt üzerindeki yazılardan öğrenmişti. Penceresindeki kalın yünden perde çok eskimişti. Madame Megleff masraf çıkarmamak için tam ortasına güzel bir dikiş attı. Bu dikiş haç şeklindeydi. Piskopos sık sık bu dikişi fark ediyor, ne güzel oldu diyordu. Zemin kattan birinci kata kadar hiçbir istisna olmadan evin tüm odaları kışla ve hastanelerde olduğu gibi kireçle badanalanmıştı. Yine de Madame Meglaf ileride de görüleceği gibi Mademoiselle Batiste'nin odasındaki badanalanmış kağıdın altında yağlı boya olduğunu fark etmişti. Burası hastaneye dönüşmeden önce şehir lokali olarak kullanılıyordu. Bu boya o dönemden kalmıştı. Odalar her hafta silinen kırmızı tuğlalarla döşenmiş, her karyolanın önüne hasır serilmişti. Zaten iki kadının çekip çevirdiği ev tertemizdi. Psikoposun izin verdiği tek lüks buydu. Bunun yoksullara bir zararı yok, diyordu. Yine de psikoposun eski mal varlığından geriye kalan ve Madame Miglaf'ın beyaz sofra örtüsünün üzerinde görkemli bir şekilde parıldayışlarını mutlulukla izlediği 6 gümüş çatal bıçak takımından ve bir çorba kaşığından söz etmemiz gerekir. Burada Ding psikoposunu olduğu gibi tasvir ettiğimize göre birçok kez şunları söylediğini eklemeliyiz. Gümüş takımlarla yemek yemekten kolayca vazgeçemem. Bunlara ilaveten psikoposun büyük halasından miras kalan som gümüşten iki şamdanı da vardı. Üzerlerinde iki mum bulunan bu şamdanlar ocağın üzerinde duruyorlardı. Akşam yemeğinde misafir varsa Madame Maglev mumları yakıp şamdanları masanın üzerine koyuyordu. Madame Meglaf her akşam 6 bıçak, çatal takımını ve büyük çorba kaşığını psikoposun yatağının başucundaki küçük dolaba yerleştirirdi. Bu dolabın anahtarı her zaman üzerinde dururdu. Sözünü ettiğimiz çirkince yapılar nedeniyle güzelliğini biraz da olsa kaybetmiş olan bahçede, ortadaki kuyunun etrafına haç şeklinde dört yana dağılan 4 ağaçlıklı yol vardı. Bir başka ağaçlıklı yolda beyaz duvar boyunca tüm bahçeyi çevreliyordu. Bu 4 yolun aralarında şimşirle çevrili 4 tarh vardı. Bunlardan üçüne Madame Meglaf sebze ekiyor, birine ise psikopos çiçek dikiyordu. Sağda solda birkaç meyve ağacı vardı. Bir keresinde Madame Meglaf psikopasa tatlı bir kurnazlıkla şunları söylemişti. Monseigneur, her konuda tutumlu olmayı savunuyorsunuz. Bu tarhtan yararlanmıyorsunuz. Buraya çiçek yerine salata ekmek daha doğru olmaz mı? Madame Meglaf diye karşılık vermişti psikopos. Güzellik yarar kadar yararlıdır. Kısa bir sessizlikten sonra da eklemişti. Belki de daha yararlıdır. 3-4 bölmeye ayrılmış bu tarh psikoposu kitapları kadar meşgul ediyordu. Burada keyifle geçirdiği 1-2 saat boyunca çimleri kesiyor, yabani otları ayıklıyor, tohumları ekeceği delikler kazıyor. Böceklere bir bahçıvan kadar düşmanca davranmıyordu. Zaten botanik konusunda pek fazla bilgisi yoktu. Filumları ve bitki hastalıklarını bilmiyor. Tom Ford'la doğal yöntem arasında hangi tarafı tutacağına karar vermeye çalışmıyor. Tulumcular ya da çelenkler arasındaki fark konusunda Jessum'un yoksa Linne'nin mi haklı olduğunu bilmiyordu. Bitkileri incelemiyor, çiçekleri seviyordu. Bilginleri saysa da cahillere daha büyük bir saygı duyuyor ve her yaz akşamı bu iki saygıyı hiç ihmal etmeden bahçesini yeşile boyanmış tenekeden süzgeçli bir kovayla suluyordu. Evin kapıları kilitlenmezdi. Daha önce de söylediğimiz gibi katedral meydanına açılan yemek salonunun kapısının üzerinde eskiden tıpkı bir cezaevi kapısı gibi yığınlarca kilit ve sürgü vardı. Psikoposun üzerindeki tüm kilit ve sürgüleri kaldırttığı bu kapıyı gece gündüz sadece zembereğinin mandalı kapalı duruyordu. Günün hangi saatinde olursa olsun isteyen kapıyı açıp girebilirdi. İki kadın ilk başta asla kilitlenmeyen bu kapı yüzünden büyük sıkıntı yaşamışlardı. Ama din psikoposu onlara "İsterseniz odalarınıza sürgü taktırın." demiş, zamanla bu güvenini paylaşmaya ya da en azından paylaşırmış gibi görünmeye başlamışlardı. Madame Meglaf ara sıra korkuya kapılıyordu. Psikopasın bu konudaki düşüncesi ise birinci sayfasının kenarına yazdıklarından anlaşılabiliyordu. İşte aradaki fark şu. Bir doktorun kapısı asla kapalı olmamalı. Bir rahibin kapısı her zaman açık olmalı. Tıp biliminin felsefesi adlı bir başka kitaba da bir başka not yazmıştı. Ben de onlar gibi doktor sayılmaz mıyım? Öncelikle burada onların adlandırdıkları gibi hastalarım var. Ayrıca benim bahtsız olarak nitelendirdiğim hastalarım da var. Başka bir yere de şu notu düşmüştü. Sizden barınacak bir yer isteyene ismini sormayın. Barınacak bir yer isteyen özellikle ismini telaffuz etmekten utanır. Günün birinde tam olarak hatırlayamıyorum ama Colobrus ya da Pomeper'in saygıdeğer rahibi, muhtemelen Madame Meglaf'ın kışkırtmalarıyla Monsenyör'ün kapısını her önüne gelene gece gündüz açık tutmakla biraz tedbirsizlik edip etmediğini ve böyle korunaksız bir evin başına bir felaket gelmesinden endişe duyup duymadığını sormuştu. Piskopos rahibin omuzuna tatlı bir ciddiyetle dokunup ona şunları söylemişti. Tanrı bir evi korumuyorsa o evi korumaya çalışanlar boşa çaba harcarlar. Sonra başka bir konuya geçti. Şu sözleri söylemek hoşuna giderdi. Rahip de bir süvari albayı kadar cesaretlidir ama bizim cesaretimiz dingin olmalıdır. Burada din psikoposunun nasıl bir adam olduğunu daha iyi anlamak için anlatmayı ihmal etmememiz gereken bir olaydan söz edeceğiz. Aliolus boğazlarını yağmalayan Kaspard Bez çetesinin imhasından sonra çetenin elebaşlarından Krit dağ çıkmıştı. Gaspard Bez çetesinden geriye kalan eşkıyalarla birlikte bir süre Nis kontluğuna saklanmış, sonra Pümontre'ye geçmiş, ardından Barceloneta üzerinde Fransa'ya geri dönmüştü. Önce Jozior, sonra Tulis'te görülmüş, Junk Eagle mağaralarına gizlenmiş, orada da Ubeye ve Ubeyete'nin dar vadiliklerini aşarak küçük köylere inmişti. Hatta Embrun'a kadar uzanmış, bir gece katedralin kutsal eşyalarını çalmıştı. Eşkıyaları bölgeye yağmalıyorlardı. Jandarmanın peşlerinden gitmesi boşunaydı. Sürekli olarak yakasını sıyırmayı başarıyor, bazen çatışmaya giriyordu. Kravit yürekli bir eşkıyaydı. Kristallara teftişe giden psikopos tüm bu karmaşanın ortasında bölgeye gelmişti. Belediye başkanı onu yolunu değiştirmesi konusunda uyardı. Kravit arsa kadar dağları tutmuştu. Kendisine bir jandarma birliği eşlik etse bile tehlike vardı. Bu 3-4 bahtsız jandarmanın hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Bu yüzden yalnız gitmek istiyorum, dedi psikopos. Monsenyör, böyle mi düşünüyorsunuz? Diye haykırdı belediye başkanı. Jandarmaların bana eşlik etmesini reddediyorum ve bir saat içinde yola çıkacağımı düşünüyorum. Yola çıkmak mı? Yola çıkmak. Yalnız başınıza mı? Yalnız başıma. Monsenyör, bunu yapamazsınız. Dağda küçük mütevazı bir cemaatim var. Bu dürüst, kendi halinde çobanlar benim çok iyi dostlarımdır. Baktıkları 30 keçiden bir tanesi onlara aittir. Farklı renklerde çok zarif yün kordanlar yapıyorlar ve altı delikli küçük flütleriyle çok güzel dağ havaları çalıyorlar. Ara sıra Ulu Tanrı'dan söz edilmesine ihtiyaçları var. Korkak bir psikopos hakkında neler söyleyecekler? Oraya gitmezsem hakkımda neler düşünecekler? Ama Monsenyör, peki ya haydutlar? Bakın, bu ihtimali de düşünüyorum. Karşıma çıkabilirler. Onların da kendilerine Yüce Tanrı'dan söz edilmesine ihtiyaçları olmalı. Monsenyör, onlar kurt sürüsünü andıran bir çete. Sayın Başkan, belki de İsa beni tam da bu sürünün çobanı olarak görevlendirdi. Tanrı'nın ne yapmak istediğini kim bilebilir? Monsenyör, sizi soyacaklar. Soyulacak bir şeyim yok. Sizi öldürecekler. Saçma sapan şeyler mırıldanarak yoluna giden yaşlı bir papazı öldürmek neye yarar? Ah Tanrım, ya onlarla karşılaşırsanız? Onlardan benim yoksullar için sadaka isterim. Monsenyör, Tanrı adına oraya gitmeyin. Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Sayın Başkan, hepsi bu mu? Ben bu dünyada hayatımı değil, ruhları korumak için bulunuyorum. Gitmesine izin vermek gerekti. Yanına sadece kendisine rehberlik etmesi için bir çocuk verildi. Bölgeye yayılan bu inatçı tavrı herkesi ürküttü. Kız kardeşini ve madamı yanında götürmek istemedi. Dağı katırla aşıp kimseye rastlamadan sağ salim çoban dostlarının yanına ulaştı. 15 gün boyunca vaazlar, eğitim ve moral vererek orada kaldı. Dönüşüne yakın psikoposluğa yaraşır bir teodum ayini düzenlemeye karar verdi. Bu niyetini köy rahibine anlattı. Ama nasıl olacaktı? Psikoposluk takıları yoktu. Köy kilisesinin ayin eşyası dolabında sahte şeritlerle süslenmiş, yıpranmış, damasko kumaşından birkaç ayin kaftanından başka bir şey bulunmuyordu. Olsun sayın rahip, dedi psikopos. Biz tedu muayenemizi yapalım. İşler yoluna girecek. Çevredeki kiliselere başvuruldu. Bu mütevazi kiliselerin tüm şatafatlı ayin giysilerinin bir araya gelmesi, katedralde ilahi söyleyen birini bile giydirmeye yetmezdi. Bu telaşın ortasında iki atlı büyük bir kasayı psikoposa iletilmek üzere rahibin evine bırakıp hemen çekip gittiler. Sandıktan sırmalı kumaştan bir ayin cübbesi, elmas süslü bir psikopos başlığı, bir baş psikopos hacı, muhteşem bir psikopos asası ve bir ay önce Notre Dame Embrun'dan çalınmış tüm ayin giysileri çıktı. Kasada üzerinde şu sözlerin yazıldığı bir kağıt da vardı. Krita'dan Monseigneur Bienvenue. Size işlerin yoluna geleceğini söylemiştim, dedi psikopos. Ardından gülümseyerek ekledi. Sıradan bir rahip üstlüğüyle yetinene Tanrı bir baş psikopos kaftanı gönderiyor. Monseigneur, Tanrı ya da şeytan, dedi başını gülerek sallayıp rahip. Tanrı, dedi bakışlarını rahibe sabitleyen psikopos, otoriter bir ifadeyle. Yol boyunca Chistler'a döndüğünde herkes onu merakla izliyordu. Chistler'daki rahip evinde kendisini bekleyen Matmazel ve Madam ile karşılaştığında kız kardeşine ''Haksız mıymışım?'' dedi. Zavallı rahip zavallı dağlara eli boş gitti ve eli dolu döndü. Giderken sadece Tanrı'ya olan güvenimi götürmüştüm. Dönüşte bir katedralin hazinesini getirdim. Akşam yatmadan önce şunları söyledi. Hırsızlardan, katillerden asla korkmayalım. Bunlar dışarıdan gelen küçük tehlikeler. Biz kendimizden korkalım. Ön yargılar, işte hırsızlar, günahlar, işte katiller. En büyük tehlikeler içimizde. Bedenimizi ya da kesemizi tehdit edenin ne önemi var? Sadece ruhumuzu tehdit edenden korkalım. Sonra kız kardeşine döndü. Kardeşim, bir rahip insanlara karşı asla tedbir almaz. İnsan bir şey yapıyorsa Tanrı izin verdiğindendir. Başımıza bir felaket geleceğini sandığımızda Tanrı'ya dua etmekle yetinelim. Ona kendimiz için değil, bir kardeşimizin bizim yüzümüzden günaha girmemesi için dua edelim. Zaten hayatında önemli gelişmelere nadiren rastlanıyordu. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz ama yaşamını genellikle aynı şeyleri aynı saatlerde yaparak geçiriyordu. Yılının bir ayı günün bir saatine benziyordu. Emrun Katedrali'nin hazinesine gelince bu soruya cevap vermekte zorlanacağız. Bunlar yoksulların lehine çalınmış, zaten daha önce çalınmış çok güzel, çok göz alıcı şeylerdi. Yolun yarısı kat edilmişti. Şimdi sadece hırsızlığın yönünü değiştirmek ve onu yoksullara doğru yönlendirmek gerekiyordu. Psikoposun kağıtları arasında sadece belki de bu konuyla ilgili olan ama açık seçik anlaşılmayan şu yazı bulunmuştu. Şimdi bunu katedrale mi yoksa hastaneye mi götürmek gerek? Yukarıda sözünü ettiğimiz senatör işini bilen bir adamdı. Yoluna, önüne çıkan ve vicdan, iman, adalet, görev duygusu olarak adlandırılan olgulara hiç aldırmadan devam etmiş, yükselmek için ve çıkarları adına çizgisinden bir an olsun sapmadan doğrudan hedefe ilerlemişti. Kazandığı başarıların ardından yüreği yumuşamış eski bir savcıydı. Oğullarına, damatlarına, akrabalarına, hatta dostlarına karşı küçük sorumluluklarını yerine getirmiş, hayatın avantajlarından, fırsatlarından, nimetlerinden yararlanmayı bilmiş biri olarak pek de kötü bir adam sayılmazdı. Hayatın geri kalan yanları ona anlamsız geliyordu. Nüktedan bir adamdı ve sadece Pigotrevno'nun takipçisi olsa da kendini Epikurus'un tilmizi sanacak kadar okumuş bir adamdı. Sonsuz ve ebedi şeylere, yaşlı psikoposun ipe sapa gelmez sözlerine gülmeyi severdi. Bazen Miel'in karşısında bile sevimli bir ciddiyetle gülerdi. Valinin hangi vesileyle verdiğini bilmediğim yarı resmi bir davette Kont ve Mamiel'in akşam yemeğini birlikte yemek zorunda kalmışlardı. Yemeğin sonunda her zamanki saygınlığını korusa da biraz çakır keyif olan senatör aykırdı. Sayın psikopos, haydi gelin biraz sohbet edelim. Bir senatör ve psikopos birbirlerine gözlerini kırpmadan kolayca bakamazlar. İkimiz de bilge insanlarıyız. Benim kendime ait bir dünya görüşüm var. Haklısınız diye karşılık verdi psikopos. Dünya görüşü insanın yaşam biçimini şekillendirir. Keyifli bir yaşam sürdürüyorsunuz. Uslu çocuklar olalım, dedi cesaretlenen senatör. Hatta haylaz şeytanlar. Size Ergens Marquis'inin, Feuron'un, Hobbes'un ve Nagel'un hiç de boş adamlar olmadığını belirtmek isterim, diye devam etti senatör. Kitaplığımda tüm filozoflarımın yaldızlı ciltli kitapları var. Size uygun bir ters Sayın Kon, diye araya girdi psikopos. Diderot'dan nefret ederim. İdeolog, hatip ve devrimcidir ama aslında Tanrı'ya inanır. Ve Voltaire'dan daha yobazdır. Voltaire, Needham'la dalga geçmekle haksızlık etti. Çünkü Needham'ın yılan balıkları Tanrı'nın gereksizliğini kanıtlıyor. Bir kaşık hamurun üzerine bir damla sirke Fitlux'un yerini tutar. Fitlux, eski ahitteki yaratılışın ilk bölümünün 3. dizesi. Tanrı ışık ol dedi, ışık oldu. Damlanın daha iri, kaşığın daha büyük olduğunu düşünün. Dünyaya karşı karşıya kalırsınız. İnsan yılan balığıdır. O zaman Tanrı ne işe yarar? Sayın psikopos, Yehova hipotezi canımı sıkıyor. Boş kafalı, zayıf insanlar yetiştirmekten başka bir işe yaramıyor. Sinirimi bozan o büyük her şeye lanet olsun. Beni kendi halime bırakan sıfırsa yaşasın. İçimi dökmek ve rahibime uygun bir şekilde günah çıkartmak için size sağduyulu olduğumu itiraf ederim. Sürekli olarak dünyevi işlerden ele tek çekmeyi ve fedakarlık etmeyi öğütleyen insanınız umurumda değil. Cimri'nin dilencilere tavsiyesi, dünya nimetlerinden ele tek çekme. Neden? Fedakarlık. Niye? Kendini başka bir kurdun mutluluğu için feda edecek bir kurt göremiyorum. Bu yüzden doğada yaşananlarla yetinelim. Zirvedeyiz. Üstün bir felsefeye sahip olalım. Başkalarının burnunun ucundan ötesi görülmüyorsa yukarıda olmak neye yarar? Keyifle yaşayalım. Yaşam. Hepsi bu. İnsanın başka bir dünyada, yukarıda, aşağıda, sağda, solda bir geleceği olduğuna hiç inanmıyorum.